Ayrım 4.
Bir gün Yulu, Poriotos'un sarayına düşer. Kralın güzel bir karısı vardır. Kadın Bellerophontes'i görünce hemen ona aşık olur. Fakat kahramanımız konuk kaldığı bir evin kraliçesine kötülük etmeyecek kadar saygılıdır. Bu yüzden kraliçeyi reddeder. Kraliçe bu davranışa öyle sinirlenir ki hemen kocasına gidip konuğun kendisine kötülük etmeye kalktığını söyler. Kral kendi evindeki bir konağa sarayında kötülük etmenin doğru olmadığını düşünerek Bellerophontes'e bir mektup yazar. Likya kralına götürmesini söyler. Mektubun içinde de Likya kralından Bellerophontes'in öldürülmesi istenmektedir. Bellerophontes mektubu okumadan krala verir. Kral da okumadan bir kenara koyar. Bellerophontes'i 9 gece sarayında konuk ettikten sonra bir akşam mektubu okur. O da sarayında bu delikanlıyı öldürmenin doğru olmayacağını düşünerek onu Kimayra adlı bir canavarı öldürmekle görevlendirir. Kimayra bütün ülkeye korku salmış, başı arslan, vücudu keçi, kuyruğu yılan ve ağzından alevler saçan bir canavardır. Bellerophontes oklarıyla ejderhayı öldürür. Bu kralın onu öldürmek yerine başaramayacağını bildiği bir işe gönderip ondan kurtulmak düzenidir. Ama Bellerophontes ülkeye korku salan bu canavarı öldürmüş ve kralın verdiği görevi de yerine getirmiştir. Fakat ne var ki Bellerophontes bu canavarı öldürmesine karşın onun ağzından çıkan alevi söndürememiştir. Bu alev fışkıran yer Kimayra tepesindedir. Bugün Yanartaş diye adlandırılan bu yerde çıkan alev Bellerophontes'in Kimayra'nın söndüremediği alevidir. İda, Kaz Dağı. İda Dağı, Güney Frigya diye adlandırılan, yani bugünkü Edremit'in Koca Katran Sıra Dağları'ndan en yüksek olanıdır. Homeros, ünlü İlyada adlı yapıtında İda Dağı'ndan söz ederken hep ana İda deyimini kullanır. Bazı kaynaklarda İda Dağı'nın başka bir adı da Çok Pınarlı İda Dağı'dır. Söylenceye göre Tanrı Zeus o büyük Troya Savaşı'nı bu tepeden izlemiştir ve küçük Menderes Nehri bu dağdan akmaya başlamıştır. Bir gün Herakles çok susamış ve İda Dağı'nın eteğini kazarak küçük Menderes Nehri'nin doğmasına neden olmuştur. Bu yüzden ay ışığında küçük Menderes Nehri'nde yıkanan kızların saçlarının altın sarısı bir renge dönüştüğü Troya'da yaşayanlar arasında söylene gelmiştir. Yine bazı kaynaklar Troya kızlarının evlenmeden önce küçük Menderes Nehri'nde yıkanmanın onlara kutsallık getireceğine inanırlarmış. Bütün bunların dışında İda Dağı önemini Tanrı Zeus'un Hera ile evlendiği yer olmasından da alır. Çünkü Tanrı Zeus, Anadolu'nun matriarkal tanrısı olarak adlandırılan Kibele tarafından Girit'teki İda Dağı'nda doğurulmuş, daha sonra da Anadolu'daki İda Dağı'na gelerek karısıyla evlenmiştir. Geçmiş dönemlerde insanların en korktukları şey kuraklık ve ona bağlı olarak da açlık olduğundan yağmurlar yağdıran ve insanlara bereketi ve açlığı getiren Zeus'un ve İda Dağı'nın o yöre insanları arasında önemi büyüktür. Çobanların tanrısı Pan. Hermes, Priapos'un akrabasıydı. Pan da Hermes'in oğluydu. Efsanelerde Pan, boynuzlu, belden aşağısı keçi olarak çizilirdi. Pan, ıssız yerlerin tanrısıydı. İnsanları korkutan sessiz ve ıssız vadilerde insanların yüreğine bir panik salan hep Pan'dır. Görevi vadilerden perileri kovmaktı. Bir gün Pan, Pitis adında bir peri kızına aşık oldu ve Poyraz rüzgarı bu kızı zorla Pan'ın elinden almaya çalıştı. Yeryüzü bu kıza acıdı ve onu kurtarmak için hemen bir çam ağacına dönüştürdü. İnanışa göre Poyraz rüzgarlarında çam ağaçlarının çıkardığı sesler Pitis adlı bu çam olmuş peri kızının sesidir. Başka bir inanışta bir gün Tiberius adında içi yolcuyla yüklü bir gemi Ege Denizi'nde giderken Anadolu kıyısına yakın olan adalardan birine yaklaştıklarında rüzgar birdenbire kesilir. Ortalığı bir sessizlik kaplar ve çok geçmeden Tammuz, Tammuz diye bir ses duyulur ve kaptan sesin geldiği yana doğru geminin yönünü çevirir. Kıyıya yaklaştıklarında büyük tanrı Pan'ın öldüğünü öğrenirler. İşte o günden sonra Pan'la birlikte periler, satirler tarihe karışırlar. İşte bugün Temmuz ayı diye adlandırdığımız zaman kesidi adını Tammuz sözcüğünden almaktadır. Pan'ın ölümü Temmuz ayının başlangıcıdır. Sisifos efsanesi. Sisifos, yaptığı kötülükler nedeniyle yeraltı ülkesinde cezaya çarptırılmış bir mitoloji kahramanıdır. Onun adına Odisya'da rastlıyoruz. Odisya'da Sisifos için şu dizeler yer almaktadır. Sisifos'u gördüm korkunç işkenceler çekerken. Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve kollarıyla, bacaklarıyla dayanmıştı bu kayaya. Habire itiyordu onu bir tepeye doğru. İşte kaya tepeye vardı, varacak. İşte tamam. Ama tepeye varmasına tam bir parmak kala bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri. Aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden. Baş belası kaya, o da yeniden itiyordu kayayı. Bütün kaslarını gere gere. Kopan toz toprak habire aşarken başının üstünden, o da habire itiyordu kayayı kan ter içinde. Mitolojinin en ünlü efsanelerinden biri belki de Sifos efsanesidir. Dünya yazarlarınca üzerinde durulan, tekrar tekrar değişik yorumlarla yazılan efsane yine Sisyphos'tur. Örneğin çağımızın ünlü Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus, Sisyphos miti adlı yapıtında olayı derinlemesine işlemiş ve kendi yorumuyla yeniden yazmıştır. Sisyphos hilebazların piridir. Hile ile kazanılan her türlü başarıyı insan zekasının bir zaferi olarak görür. Nedeni ne olursa olsun kurnazlıkla elde edilen her şeyi olumlu olarak karşılar. Hatta ölüme bile oyun oynadığından ötürü cezaya çarptırıldığı söylenir. Bazı kaynaklar onun Efire kentinde doğduğunu yazarlar ve başka kaynaklarda bir zamanların ünlü tüccarlarının ve zenginlerinin yaşadığı kent olan Korintos'u da Sisyphos'un kurduğunu savunurlar. Albert Camus, Sisyphos miti adlı kitabında olaya bağlı kalarak Sisyphos'u bize şöyle tanımlıyor. Sisyphos fazla akıllıydı, aşırı kurnazdı. Ömrü onu bunu aldatmakla geçmişti. Aslında mitolojide Sisyphos öyküsü en yaygın bilinen şekliyle şöyle anlatılmaktadır. Sisyphos bir gün Autolyphos adlı bir hırsızı suçüstü yakalar. Daha sonra hırsızın güzel kızı Antiklia'yı baştan çıkarır. Antiklia Sisyphos'tan hamile kalır. Fakat olaydan haberi olmayan Laertes bu kızla Autolyphos'un ısrarı üzerine evlenir. Bu evlilikten Odysseus adlı bir çocuk doğar. Bu çocuk son derece kurnaz ve akıllıdır. Bunun nedeni babasının Laertes değil Sisyphos olmasıdır. Öykü şöyle devam eder. Baştanrı Asophos'un kızı Ajinya'yı bir gün tanrılar tanrısı Zeus kaçırır. O sırada Korintos kentinde kral Sisyphos'tur. Baştanrı Asophos Korintos'a gelmiş kızını aramaktadır. Sonunda gider kral Sisyphos'u bulur. Kızını kimin kaçırdığını sorar. Sisyphos kızını kaçıranın kim olduğunu bildiğini ama bir koşulla kendisine açıklayacağını söyler. Asophos Sisyphos'u koşulunu kabul eder. O da kızını kaçıran tanrının Zeus olduğunu açıklar. Tanrı Zeus bu işe o kadar çok kızar ki ölüm cinini hemen Sisyphos'un üzerine gönderir. Fakat kurnaz Sisyphos durumu anlar, koca cini kıskıvrak bağlayıp kaçar. Bunun üzerine insanlar ölmemeye başlarlar. Zeus durumu anlar ve ölüm cinini hemen kurtarır. İnsanlar ölümlü olmaya yeniden başlayınca da ilk kurban olarak Sisyphos seçilir. Öldükten sonra da yeraltı ülkesinde sonsuzluğa değin kalma cezasına çarptırılır. Kocaman bir kayayı yuvarlaya yuvarlaya bir tepeye çıkaracaktır. Ama her seferinde kaya tam zirveye gelmişken elinden kayıp aşağıya yuvarlanacak ve o yine kayayı yuvarlayarak çıkarmak zorunda kalacak ve sonsuza değin Sisyphos'un bu cezası bitmek tükenmek bilmeden sürecektir. Yedi Uyurlar Efsanesi. Yedi Uyurlar Söylencesi Anadolu'nun birçok yerinde bugün de anlatılan söylencelerden biridir. Bugün birçok yerde Yedi Uyurlar adını taşıyan kilise ve mağaralar vardır. Ama araştırmacı ve tarihçiler Yedi Uyurlar gömütünün Efes'te olduğu görüşünde birleşmektedirler. Çünkü halk arasında anlatılan Yedi Uyurlar Söylencesi'nde geçen yer ve çevre tanımlamaları söylencenin Selçuk, Ayasuluğu bölgesinde geçtiğini kanıtlamaktadır. Bazı bölgelerde değişik biçimlerde de anlatılsa söylencenin genel anlatılışı aynıdır. Kur'an'da da söze edilen söylencenin öyküsü şöyledir. Hristiyanlığın yeni ortaya çıktığı dönemlerde Hristiyanlık dinini benimseyen yedi genç yaşadıkları ülke imparatorunun zulmünden korkarak kaçarlar. Kaçarlarken Kıtmir isimli köpeklerini de yanlarına alan gençler imparatorun askerlerine yakalanmamak için ilk buldukları mağaraya saklanırlar. İmparator Decius'un yaşadığı yıllar arasında mağaraya girip saklanan bu yedi genç burada uzun bir uykuya yatıp tam 200 yıl sonra uyanırlar. Artık Decius yoktur ve Hristiyanlık o yöre insanlarınca da resmi bir din olarak benimsenmiştir. Dönemin imparatoru 2. Theodosius da bir Hristiyandır. Anadolu'nun bu söylencesi geçtiği yer olan Selçuk'ta ise daha ayrıntılı olarak şöyle anlatılmaktadır. Bir zamanlar Selçuk'ta geçimini dağlardan topladığı odunlarla sağlayan Dakyonus adında bir oduncu varmış. Bu oduncu yine odun toplamaya gittiği günlerden birinde üzeri yazılı bir taş parçası bulmuş. Bir zaman sakladıktan sonra dayanamamış, üzerinde ne yazdığını merak edip taşı okuma yazma bilen bir adama götürmüş. Bu adam akıllı olduğu kadar da kurnaz biri olan kasaba bakkalıymış. Adam önce Dakyonus'a taşın üzerinde yazılanları okuyamadığını söylemiş. Ama daha sonra bu taşın nerede bulduğunu sorunca Dakyonus adamın taşın üzerindekileri okuduğunu anlamış ve taşını geri istemiş. Bu kez bakkal bakmış ki yapacak bir şey yok. Bu kez Dakyonus'a o taşı kendisine bulduğu yeri gösterirse bütün servetini ona vereceğini söylemiş. Dakyonus yine kabul etmeyince bakkal bakmış ki olacak gibi değil, sonunda taşın üzerinde yazanları oduncuya bir bir okumuş. Taşın üzerinde kim bu taşı bulursa bulduğu yeri kazsın. 3 küp altın bulacaktır ve ülkenin kralı olacak, hatta daha sonra da tanrılığını ilan edecektir yazılıymış. Dakyonus bakkalın son söylediği şeye pek bir anlam verememiş ve kendi kendine son bölümü pek çözemedi galiba deyip koşarak taşı bulduğu yere gitmiş. Gerçekten de bakkalın dedikleri doğru çıkmış. Dakyonus taşı bulduğu yerde tam 3 küp dolusu altın bulmuş. Kısa zamanda değil kasabanın ülkenin en zengin adamı olup çıkmış. Daha sonra parasının bir bölümüyle halka yardım eden Dakyonus çok geçmeden halkın sevgilisi olup kral seçilmiş. Ama yükseldiği bu değişimden öyle bir başı dönmüş ki sonunda kendisini tanrı ilan etmeye kalkmış. Ama halk sevdikleri kralın bu saçma isteğini kabul etmeyince vezirlerini yanına çağırıp kendisinin halka tanrı olarak kabul ettirilmesi için baskı yapmış. Vezirler de bu işe karşı çıkınca hemen onları huzurundan kovmuş. Arkalarından da askerlerini gönderip onları öldürmelerini söylemiş. Krallarının zulmünden korkan 6 vezir birlikte kent dışına kaçmışlar. Yolda bir gün kızlar cimnazı Kızıl Gedik denen yerde bir çobana rastlamışlar. Çoban onları dinledikten sonra o da köpeği Kıtmir'i de yanına alıp 6 vezire katılmış ve hep birlikte bugün 7 uyurlar mağarası denen mağaraya saklanmışlar. Bu mağarada tam 200 yıl derin bir uykuya dalmışlar. Uyandıklarında öyle acıkmış, öyle acıkmışlar ki içlerinden birini kente yiyecek almaya göndermişler. Eski paralarla ekmek almak isteyen çoban kentte yakalanmış ve doğruca kralın yanında bulmuş kendini. Çaresiz anlatmış tüm olanları. Kral öyle etkilenmiş ki çobanın anlattıklarından onu da yanına alarak mağaranın olduğu yere 7 uyurları görmeye gelmiş. Ama geldiklerinde öyle bir şey olmuş ki mağaranın ağzı birdenbire kapanıp açılmaz olmuş. Bir gün başka bir çoban mağaradan içeri girmeyi başarmış ve 7 uyurların her yıl tüy değiştiren köpeğinin üst üste yığılan tüylerinden kaç yıl yaşadıklarını, uyuduklarını öğrenmiş. Giges efsanesi. Bir zamanlar Manisa'nın güneyinde Sardes adlı bir kent vardı. Ünlü Lidya kralı Kandoles'in oturduğu bu kent Giges söylencisinin geçtiği yerdir. Lidya kralı burada dünya güzeli karısıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyordu. Hatta Kandoles'in Sardes'te çok güzel bir de sarayı vardı. Kraliçe çok güzel bir kadındı. Onun güzelliği ülkenin her yanında konuşulur ve ondan övgüyle söz edilirdi. Ama o zamanlar özellikle kadınlar her yerde görünmez, görünseler de kapalı giysiler içinde yalnızca yüzleri gözükürdü. Bu yüzden sarayın içindeki insanlar bile onun güzelliğini yalnızca yüzünden anlıyorlardı. Bir gün kral, askerleri arasındaki kumandanlardan ve aynı zamanda çok yakın arkadaşlarından biri olan Giges'e karısının güzelliğinden söz etti. Giges, "Biliyorum efendim," yanıtını verdi. Kral, "Onu hiç havuzda yıkanırken gördün mü?" diye sordu. Bu söz üzerine Giges'in yüzü kızardı. Böyle bir şeyin hiçbir zaman olamayacağını ve olmadığını söyledi krala. Ama kral bu kez, eğer onu çıplak görmediyse onun güzelliğini hiçbir zaman anlayamayacağını söyledi Giges'e. O da krala, "Sizin sözleriniz bana kraliçemin güzelliğini yeterince anlatıyor efendim," dedi. Giges'in bu ince, nazik ve terbiyeli tavrı kral Kandoles'i tatmin etmedi. O ille de karısının güzelliğini sevgili arkadaşı Giges'in görmesini istiyordu. Giges böyle bir şeyin olamayacağını, bunun krala ve kraliçeye karşı işlenmiş bir suç olacağını, kendisinin bu suçu işlemek istemediğini Kandoles'e ne kadar anlattıysa da ona sözünü dinletemedi. Sonunda Giges çaresiz kaldı ve kralın isteğine boyun eğdi. Kral o gece Giges'i kraliçeden önce odasına getirdi. Giges kapının arkasına saklandı. Kral da yatağına yattı. Çok geçmeden kraliçe geldi. Soyunup geceliklerini giydikten sonra gidip kralın yanına yattı. Gerçekten kraliçe çok güzel bir kadındı. Uzun bir boyu, belini örten saçları ve ölçülü bir vücudu vardı. Giges odada daha fazla duramadı ve kendini hemen dışarı attı. Ama kraliçe Giges'i odadan çıkarken görmüştü. Kraliçe onurlu ve duygusal bir kadındı. O gece krala hiçbir şey belli etmedi. Fakat ertesi gün sabah erkenden Giges'i yanına çağırdı. Her şeyin nasıl olduğunu bildiğini, kral ve kendisi yüzünden kırılan onurunun düzeltilmesi için iki yolun olduğunu söyledi. Giges kraliçeye siz emredin ben yapayım dedi. Kraliçe dinle öyleyse dedi Giges'e. Ya Kandolyas'ı öldürür beni ve Lidya krallığını alır devletin başına geçersin ya da sevgili kralın Kandolyas'ı hoş görünmek için izlediğin kraliçeni yarın son olarak görürsün. Çünkü ya karısını başkalarına göstererek onun onuruyla oynayan, onun namusuna söz getiren bir kral ölmeli ya da kralına güzel gözükmek için kraliçesine karşı bir suç işleyen asker. Giges kraliçenin bu konuşmasından sonra hemen huzurdan çekilip doğruca odasına gitti. Akşama kadar ne yapması gerektiğini düşündü. Gerçekten bu olayda onun hiç suçu yoktu. Ne kadar direndiyse de krala sözünü dinletememişti. Sonunda kendi canını kurtarmaya karar verdi. O gece gizlice kralın odasına girdi. Kralı öldürdü. O günden sonra da krallık Herakles oğulları soyundan Mermnadesler denilen Giges'in soyuna geçti. Kazandra. Bir zamanlar Priamos adında bir Troya kralı varmış. Bu kral bir gün Hakebe adında bir kadınla evlenmiş. Kral ve kraliçe Troya'da mutlu bir yaşam sürmeye başlamışlar. Yıllar sonra bir gün Hektor adında bir çocukları dünyaya gelmiş. Arkasından da Kazandra ve Helenos ama ne var ki bu çocukların içinde en talihsiz olanı Kazandra'ymış. Çünkü Kazandra'nın ileriyi görmek, olacakları bilmek gibi bir yeteneği varmış. Bazen olayları, olacak kötü şeyleri önceden önlemeye çalışır, bazen de o denli çaba göstermesine karşın hiçbir şey yapamaz, olacak kötülüğü sezdiği, bildiği halde yetersiz kalırmış. İşte Kazandra söylencesi, ileriyi gördüğü, bildiği halde yetersiz kalan insanların dramını işleyen bir söylencenin sembolüdür. Kazandra söylencesi iki biçimde anlatılır. Birincisi tapınakta geçen bir olayla ilgili olan, öteki de Agamemnon'la ilgili olandır. Ama iki söylence de birbirine bağlı bir öyküden oluşur. Bir gün Priamos'ta karısı Hakebe, Tanrı Apollon adına kent dışında bulunan tapınakta güzel bir şenlik düzenlerler. Tören sırasında anne çocuklarından ayrı kalmaya gönlü el vermediği için onları da yanına alarak tapınağa getirir. Ama ne var ki çocuklar daha çok küçük iki bebektirler. Şölen sırasında tapınağa sokulmaları doğru olmadığı için tapınağın içinde uygun bir yere konurlar. Kazandra'nın yanında ikiz kardeşi Helenos da vardır. İki bebek her şeyden habersiz bırakıldıkları odada derin bir uykuya dalarlar. Törenin bitiminde anne ve babaları tarafından unutulan iki bebek geceyi tapınakta geçirirler. Ertesi sabah evlerinde uyanan kral ve kraliçe olayı hatırlayınca hemen soluğu tapınakta alırlar. Geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaşırlar. Bebeklerin yattığı beşiklerin çevresinde iki yılan vardır. Çocuklar her şeyden habersiz, gözleri açık onlara bakmakta. Yılanlar da çocukların gözlerini, kulaklarını durmadan yalamaktadırlar. Böylece çocuklar tüm insanca duyularından arınırlar. Artık onlar insanların duyamadıkları her şeyi insanüstü bir duyarlılıkla algılamaktadırlar. Böylece ikisi de ileriyi gören birer kahin olmuşlardır. İkinci söylence ise Kazandra'nın kahin oluşunu başka bir biçimde anlatır. Kazandra'nın bilici oluşunu Apollon'a bağlar. Bir gün Tanrı Apollon tören sırasında gördüğü güzel bir kıza aşık olur. Bu kız Troya kralı Priamos'un kızı Kazandra'dan başkası değildir. Apollon gidip kraldan kızını ister. Kral kızını çağırır ve Apollon'un dilediğini ona söyler. Apollon da eğer kendisiyle evlenirse ona bilicilik yeteneğini vereceğini, bundan sonra da tüm insanlardan farklı olarak onun ileriyi gören, olacak her şeyi bilen bir kahin olacağını söyler. Kazandra önce düşünür, sonra da Tanrı Apollon'un evlilik teklifini kabul eder. Apollon da ona hemen oracıkta bilicilik yeteneğini veriverir. Kazandra bu yetkiyi kazandıktan sonra Tanrı Apollon'la evlenmekten vazgeçer. Apollon bu işe o kadar çok kızar ki Kazandra'ya verdiği gücü geri alır. Ama ne var ki bununla da yetinmez, ona bir başka ceza daha verir. Artık Kazandra bir insan değil, bir bilicidir. Her şeyi görse de, olacakları bilse de engel olamamakta ve söylediklerine de hiç kimse inanmamaktadır. Olacakları bildiği halde hiçbir şey yapamayan yoksun insanların cezasını çekecektir. Kazandra daha sonra Troya tarihinde olacak her şeyi yakınlarına anlatmış ama hiç kimse ona inanmamıştır. O Yunanistan'dan Paris'le birlikte dönen Helena'nın Troya'nın çöküşüne neden olacağını, Troya Savaşı sırasında kale surlarının önüne getirilen tahta atın içeriye sokulmasının Troya'nın sonu olacağını hep söylemiştir. Ama yazgısı gereği kimse ona inanmamıştır. Sonunda Troya Savaşı olur. Hiç kimse Kazandra'yı dinlemediği için tahta atı içeri almışlar ve tahta attan çıkan askerlerle Troyalılar savaşı kaybetmişlerdir. Kral Priamos'un oğlu Hektor ölmüş, Kassandra da düşman kralı Agamemnon'a köle olarak verilmiştir. İşte o günden sonra Kassandra'nın asıl çilesi başlar. Agamemnon, Kassandra'yı Yunanistan'daki Mikene sarayına götürür. Çok geçmeden de aşık olur. Bu işe kralın eski karısı Clytemnestra çok kızar. Eski kraliçe bakar ki kocasını bu işten kurtarmanın çaresi yok, Kassandra ile Agamemnon'u öldürmeye karar verir. Kassandra, kralın ve kendisinin başına gelecekleri önceden bildiği için durumu Agamemnon'a söyler. Ama kral buna inanmaz. Yalvarır, yakarır ama her şey boşunadır. Günün birinde Kassandra'nın dedikleri olur. Kraliçe Agamemnon'u ve Kassandra'yı öldürtür. Her şeyi bilmesine karşın Kassandra kendi başına geleceklere de karşı koyamamış, ölümünü engelleyememiştir. Kitabın sonu.